Ayrım 35, Şeffaf, Stephen King, sayfa 286. Gardner pek de temiz olmayan gömleğiyle çıplak vücudundan fondötenleri sildi. Demek Bobby sadece yüzünü boyamakla kalmamıştı. Buraya gelirken sevişeceğimizi biliyor muydu? Belki bunu düşünmemem daha iyi olur, hiç olmazsa şimdi. Ter içinde kaldıkları için sivrisineklerin üzerlerine üşüşmeleri gerekirdi. Ama bir tek sivrisinek bile ısırmamıştı. Herhalde Bobby'yi de ısırmadılar. Gardner uzay gemisine baktı. İnsan zekasını geliştirmekle kalmıyor, ayrıca piyasadaki her böcek ilacından da çok üstün. Gömleği bir tarafa atarak Bobby'nin yüzüne dokundu. Parmağını onun yüzüne sürerken fondöten biraz daha çıktı. Ama zaten çoğu ter yüzünden akmıştı ya da gözyaşları yüzünden. Gardner, sana acı verdim dedi. Anderson kafa sesiyle beni sevdin diye cevap verdi. Ne? Ne söylediğimi duyuyorsun Jim, bunun farkındayım. Gardner kızdın mı diye sordu. Engellerin yeniden yükseldiğinin farkındaydı. Tekrar rol yapmaya başladığının da. Aralarındaki her şey nihayet sona ermişti. Üzülecek bir şeydi bu. O yüzden mi benimle konuşmak istemiyorsun? Bir an durdu. Seni suçlayamam. Yıllar boyunca çok kahrımı çektin kadınım. Anderson seninle konuşuyordum dedi. O da Gardner'ın seviştikten hemen sonra yalan söylemesine üzülmüştü. Gardner, Bobby'nin kuşkusunu sezerek sevindi. Seni duymadım. Eskiden duyardın. O gün benim sesimi duydun ve cevap verdin Jim. Seninle uzaktan konuştuk. Ona daha yakındık. Eliyle uzay gemisini işaret etti. Anderson cansızca gülümseyerek yanağını Gardner'ın omzuna dayadı. Makyajının çoğu çıkmıştı. Cildi, eti yarı saydam gibiydi. Sana acı verdim mi?
Hayır. Evet, biraz.
Anderson gülümsedi. Eski Bobby Anderson'ın canın cehenneme diyen gülümseyişiydi bu. Ama son bir gözyaşı damlası yine de yanağından süzüldü.
Buna değerdi. En iyisini sona sakladık Jim.
Gardner onu hafifçe öptü ama Bobby'nin dudakları şimdi farklıydı. Yeni ve geliştirilmiş model Roberta Anderson'ın dudaklarıydı bunlar. İlk, son ya da orta. Senin de sevişmeye kalkmamalıydım. Senin de kalkıp buraya gelmemen gerekirdi. Anderson, yorgun gözüktüğümün farkındayım dedi. Farkına vardığın gibi bir hayli boya da sürdüm. Sen haklıydın. Kendimi fazla yordum ve sonunda olan oldu. Gardner içinden yalan diye geçirdi ama bu düşüncesini bir takım sözlerle maskeledi. Bunu hemen hiç düşünmeden yaptı. Kafasının içini gizlemeye iyice alışıyordu artık. Beni çok değişik bir biçimde tedavi ettiler. Bu saçlarımın dökülmesine ve bazı deri sorunlarına yol açtı. Ama saçlarım tekrar sıklaşacak. Gardner ya dedi. Ve için içinde hala yalan söylemesini beceremiyorsun Bobby diye ekledi. Sonra da ona gülümsedi. Neyse, iyileştiğin için çok seviniyorum. Ama belki birkaç gün dinlensen iyi olur. Şöyle rahatça oturur. Anderson usulca olmaz dedi. Son kez büyük bir çaba harcamamız gerekiyor Jim. Bunun zamanı geldi. Artık beklediğimiz şey olmak üzere. Bu işi biz başlattık, sen ve ben. Gardner hayır diye cevap verdi. Sen başlattın Bobby. Ayağın ona takıldı. Peter'ın sağ olduğu o günlerde hatırlıyor musun? Peter'dan söz ettiğinde Anderson'ın gözlerinde bir an acı dolu bir ifadenin belirdiğini fark etti. Sonra o ifade kayboldu. Bobby Gardner'ın iddiasını kabul etmediğini belirtmek için omzunu silkti.
Sen de çok geçmeden buraya geldin, hayatımı kurtardın. Sen olmasaydın şimdi burada olmazdım. Onun için artık bu işi birlikte bitirelim. Kapağın sadece 7-8 metre aşağıda olduğundan eminim.
Gardner da aynı şeyi düşünüyordu. Ama nedense birdenbire bunu itiraf etmek istemedi. Kalbine bir hançer saplamışlar, durmadan döndürüyorlardı. Verdiği acı sarhoşluğun neden olduğu baş ağrılarından çok daha feciydi. Demek öyle düşünüyorsun. İyi ya.
Ne dersin Jim? Son adımı da atalım mı sen ve ben?
Gardner düşünceli düşünceli ona baktı. Yine ormanın pek sessiz olduğunu fark etti. Hiçbir kuş cıvıldamıyordu.
Ne diyorsun Jim? Son bir çaba daha.
Gardner kendi kendine "Şimdi ne yapacaksın?" diye sordu. "Kaçacak mısın? Her şeyi polise mi bırakacaksın? Ne? Ne? Yeni bir fikrin var mı Jim?" Sonra birdenbire aklına bir şey gelir gibi oldu. Kafasında hafif bir pırıltı belirdi sanki. Eh, bu da hiçten iyiydi. Ve yalancı Gardner Bobby'ye sarıldı. "Pekala, son bir çaba daha." Anderson'ın gülümsemesi yayıldı. Sonra yüzünde garip hayret dolu bir ifade belirdi.
"Geriye kaç tane kaldı Jim?"
"Efendim, ne?"
"Anderson, dişlerin," dedi. "Sonunda bir dişin düşmüş, hem de tam öndeki."
Şaşıran ve biraz da korkuya kapılan Gardner elini ağzına götürdü. Evet, köpek dişlerinden biri yerinde değildi gerçekten. Demek artık başladı diye düşündü. O geminin gölgesinde bir ay çalıştım. Aptal gibi bağışıklığım olduğuna inandım ama yokmuş. Ben de çok geçmeden yeni ve geliştirilmiş bir model halini alacağım. Ben de gelişmek üzereyim. Gardner kendini zorlayarak gülümsedi. Bunun farkında değildim.
Kendini farklı hissediyor musun?
Gardner doğruyu söyledi. Hayır, hiç olmazsa şimdilik. Şimdi gerçekten çalışmak istiyor musun Bobby?
Anderson, elimden geleni yapacağım dedi. Bu kolla.
Tulumbanın hortumlarını kontrol edebilirsin. Gevşemeye başlayan olursa bana haber verirsin ve benimle konuşursun. Gardner beceriksiz bir tavırla ona bakarak gülümsedi. O adamların hiçbiri de doğru dürüst konuşmayı bilmiyordu. Yani samimi insanlardı ama... Omzunu silkti. Anlıyorsun değil mi? Anderson da onun gülümsemesine karşılık verdi. Gardner yine bir an o eski sevgili Bobby'yi gördü. Aşık olduğu kadını. Kalbindeki o hançer yeniden döndü. Anderson, tabii anlıyorum dedi. İstiyorsan kafanı şişirinceye kadar konuşurum. Ben de kendimi çok yalnız hissediyorum. Ayağa kalktılar, karşılıklı durarak birbirlerine gülümsediler. Eski günlerde olduğu gibi ama orman çok sessizdi. Etrafta kuşlar cıvıldamıyordu. Gardner, aşk sona erdi diye düşündü ve şimdi tekrar pokere oturuyoruz. Ama dün gece bir dişim gitmiş. Herhalde bu gece de öyle olacak. Ve onlar elimdeki kartları görmeye başladıkları zaman her şey sona erecek. Kafamda beliren o son kozu... Bir bakıma gülünç bu. Biz her zaman uzaydan gelen yabancıların dünyayı ele geçirmek için canlı olmaları gerektiğini düşündük. H.G. Wells bile yeryüzüne hayaletlerin işgal edebileceklerini düşünemedi.
Bobby Anderson, hendeye bakmak istiyorum dedi.
Peki, suyun hızla çekilmesi hoşuna gidecek sanırım. Yan yana geminin gölgesinin düştüğü yere doğru gittiler. 8 Ağustos Pazartesi. Yeni bir sıcak dalgası başlamıştı. O pazartesi sabahı Newt Beringer'ın mutfak penceresinin önündeki termometre ısının çok yükseldiğini gösteriyordu. Ama Newt mutfakta değildi. Ayağında pijamasının pantolonu banyodaki aynanın önünde duruyor, yüzüne ölmüş olan karısının boyalarından sürmeye çalışıyordu. Terlediği için taş pudra top top oluyor, Newt da küfrediyordu. Her zaman makyajın kadınların zararsız bir merakı olduğunu düşünmüştü. Ama şimdi bazı şeyleri gizlemek için boyanırken bunun saç kesmek gibi bir şey olduğunu anlıyordu. Yani göründüğünden daha zor bir işti. Newt şu son hafta alın ve yanak derilerinin renginin iyice uçtuğunu gizlemeye çalışıyordu. Tabii buna diğerleriyle birlikte Bobby'nin sundurmasına yaptığı ziyaretlerin neden olduğunu biliyordu. Sonradan neler olduğunu anımsayamıyordu. Sadece bunların hem korkutucu hem de çok harika şeyler olduklarını biliyordu. İnsan sundurmadan çıktığı zaman boyunun 3 metre olduğunu ve kadın güreşçilerden oluşan bir sürüyle çamurda bile aşk yapabileceğini sanıyordu. Olanları sundurmaya bağlayacak kadar bilgisi vardı Newton. Ama önce yaz güneşinde yanmış cildinin renginin açılmaya başladığını düşünmüştü. Bir araba kazasında ölen karısı Elinor her zaman Newt'u bir Mayıs'tan sonra güneşe çıkarın yeter derdi. Kızılderiliye dönüverir. Ancak son cuma günü artık kendi kendini kandırmayacağını anlamıştı. Yanaklarındaki atar ve toplar damarları görebiliyordu. Kılcal damarları da yeğeni Michael'a 2 Noel önce aldığı o modelde olduğu gibi. Adı inanılmaz görünmeyen adamdı. Bu durum insanı çok sarsıyordu. Newt sadece derisinin altını görmekle de kalmıyordu. Parmaklarını yanaklarına bastırdığı zaman elmacık kemiklerinin de iyice yumuşamış olduklarını anlıyordu. Sanki eriyorlardı. Newt böyle sokağa çıkamam diye düşündü. Tanrım, imkansız bu. Ama cumartesi günü aynaya bakıp da yüzünün yanından gördüğü gri gölgenin dili olduğunu anladığı zaman telaşla sokağa fırlamış, Dick Allison'ın evine adeta uçarcasına koşmuştu. Dick kapıyı açtığı zaman hali görünüşü öyle normaldi ki Newt korkunç bir an kendi kendine ''Yalnızca ben böyleyim sanırım'' demişti. ''Bu dert yalnız benim başıma geldi.'' Sonra Dick'in kesin ve belirgin düşünceleri kafasına doluşmuş, rahatlayan Newt'un bacaklarının bütün gücü kesilmişti. ''Tanrım Newt, ortalıkta böyle dolaşamazsın, herkesin ödünü patlatacaksın. Gir içeri, ben de Hazel'a telefon edecektim.'' Aslında artık telefona gerek yoktu ama insanlar eski alışkanlıklarından kolay kolay vazgeçemiyorlardı. Newt Dick'in mutfağında floresan lambanın altında arkadaşının da makyaj yapmış olduğunu anlamıştı. Dick Hazel bana makyajın nasıl yapılacağını öğretti demişti. Evet, Adley dışında hepimiz aynı haldeyiz. Ama tabii Ed sundurmaya sadece 2 hafta önce girmeye başladı. Newt kaygıyla bütün bunlar nasıl sona erecek Dick diye sormuştu. Arkadaşının antresindeki ayna onu bir mıknatıs gibi çekiyordu sanki. Aynaya yaklaşarak kendine dikkatle bakmıştı. Uçuk renkli dudaklarının gerisindeki dilini görebiliyordu. Aldığında karmakarışık kılcal damarlar atıyordu. Parmakları da kaşlarının üzerindeki kemiğe bastırmıştı. Ellerini çektiği zaman parmaklarının aldığında çukurlar bıraktığını fark etmişti. Bal mumunda kalan parmak izleri gibi. Üzerlerindeki çizgiler ve kavisler iyice belli oluyordu. Newt onlara bakarken midesi bulanmıştı. Dick bilmiyorum diye cevap vermişti. O arada telefonda Hazel'la konuşuyordu ama bu önemli değil Newt. Eninde sonunda herkes aynı duruma gelecek her şey gibi. Ne demek istediğimi biliyorsun. Evet biliyordu. Newt bu sıcak pazartesi sabahı yine aynaya bakarak ilk değişmeler çok sarsıcı oldu diye düşündü. Bir şok etkisi yaptı. Çünkü bunlar çok mahrem şeylerdi. Ama yavaş yavaş bu duruma alışıyorum sanırım. Galiba insan zamanla her şeye alışıyor. Radyo meteoroloji haberlerini veriyordu. Güneyden gelen sıcak hava bölgeye yayılıyor. Sıcak dalgası 3, belki de 7 gün sürecek. Havadaki nem oranı artacak. Newt küfretti. Rutubetli hava her zaman basurunu azdırırdı. Elinor'un taş pudrasıyla gitgide daha saydamlaşan yanaklarını, burnunu ve alnını örtmeye çalıştı. Sonunda havaya sövüp saymaktan vazgeçerek pudraya küfretmeye başladı. Ama herhalde sonunda bu pis şeyi sürmeye de alışacağım. Sonra bir gün gelecek buna gerek kalmayacak. Kahretsin, insan her şeye alışabilir. 9 Ağustos Salı. İhtiyar doktor Warwick çarşafı Tommy Jackler'in üzerine çekti. Çarşaf hafifçe havalandı, sonra çocuğun üzerine yayıldı. Şimdi çarşafın altından Tommy'nin burnu belli oluyordu. Yakışıklı bir çocuktu ama burnu büyüktü, tıpkı babasınınki gibi. Bobby Anderson üzüntüyle babası diye düşündü. Birinin bunu babasına haber vermesi gerekiyor. Bu iş kime düşüyor dersin? Bobby artık böyle şeylere aldırmaması gerektiğini biliyordu. Jacklin denilen çocuğun ölümü uzay gemisinin kapağına ulaşır ulaşmaz Jim'i yok etmek zorunda kalacağını bilmesi gibi şeylere. Ama bazen aldırıyordu işte. Herhalde zamanla bu da geçecek. Sundurmaya yapacağım birkaç ziyaret bunu sağlayacak. Anderson arka arkaya birkaç kez aksırdı. Doktorun muayene odasındaki diğer yatakta yatan Hester Brooklyn'in kesik soluklarından başka ses duyulmuyordu. Sonra Kyle, gerçekten öldü mü diye sordu. Warwick öfkeyle hayır dedi. Bazen onların üzerini şaka olsun diye böyle örterim. Kahretsin, saat 4'te öleceğini anladım. O yüzden hepinizi buraya çağırdım. Bu kentin yöneticileri sizsiniz, öyle değil mi? Haven'ın babaları. Bir an Hazel'la Anderson'a baktı. Özür dilerim, burada kentin iki de anası var. Anderson neşesizce gülümsedi. Çok geçmeden Haven'da bir tek seks olacaktı. Ne analar ne babalar. Gelişme denilen o ulu yolda böylesi gerekliydi. Sırayla Kyle, Dick, Newt ve Hazel'a baktı. Onlar da kendisi gibi şok geçiriyorlardı. Anderson kendi kendine neyse ki yalnız değilim dedi. Tommy ile Hester geri dönmeyi başarmışlardı. Üstelik bekledikleri saatten daha önce. Çünkü Tommy, Haven Troy bölgesinden çıktıktan 3 saat sonra hastalanmaya başlamış ve bu yüzden mümkün olduğu kadar hızlı hareket etmeye çalışmıştı. Anderson bu lanet olasıca çocuk aslında bir kahraman diye düşündü. Onun için yapabileceğimiz tek şey güzel bir mezar. Ama Tommy yine de bir kahraman. Hester'a baktı. Kızın yüzü bal mumu gibiydi. Gözleri kapalıydı. Kesik kesik, kuru kuru soluyordu. Aslında başları ağrımaya, diş etleri kanamaya başladığı zaman dönebilirlerdi. Ya da dönmeleri gerekirdi. Tommy'nin başı çatlarcasına ağrımıştı. Çok sayıda pil ve akümülatörü alırken iki çocuk da hemen geri dönmek zorunda olduklarını anlamışlardı. Hem de çabucak. Tommy hayal görmeye başlamıştı. Wentworth sokağından çıkarken açık bir kanalizasyon deliğinden bir palyaçonun kendisine gülümsediğini sanmıştı. Palyaçonun gözleri gümüş dolaplara benziyordu. Eldivenli elinde sürüyle balon vardı. Derry'den 12 kilometre uzaklaştıkları sırada Tommy'nin makatı kanamaya başlamıştı. ''Arabayı artık sen sür Hester'' demişti. ''Gözlerim iyi görmüyor.'' Haven sınırına vardıkları zaman arabanın önü kan içinde kalmıştı. Tommy baygın yatıyordu. Hester ise artık her şeyi kara bir perdenin arkasından görüyordu. Oysa bu yaz gününde havanın güneşli olduğunu biliyordu. Saatin henüz 4 olduğunu da. Doktor Warwick mor bir alacakaranlıktan çıkarak ona yaklaşmıştı. Kapıyı açmış, kızın eline dokunarak ''Korkma yavrum'' demişti. ''Geri döndünüz. Artık direksiyonu bırakabilirsin.'' Haven'a eriştin. Hester olanları Hazel'ın kucağında oldukça doğru dürüst anlatabilmişti. Ama doktorun evine ulaşamadan kendinden geçmişti. Oysa Warwick arabasını o zamana kadar görülmemiş bir hızla sürüyor, ak saçları rüzgarda uçuyordu. Adley McKean ya kız diye fısıldadı. Warwick tansiyonu düşüyor dedi. Kanaması durdu. Genç ve sağlam. Köklü bir aileden. Annesiyle babasını tanırdım. Büyük annesiyle büyük babasını da iyileşecek. Sert bir tavırla diğerlerine baktı. Hepsinin de makyaj yapmış olduğu sulu mavi gözlerinden kaçmamıştı. Bu ışıkta yüzleri güneşten yanmış iğrenç altı palyaçoya benziyorlardı. Doktor ekledi ama gözlerinin bir daha göreceğini sanmıyorum. Derin bir sessizlik oldu. Anderson bu sessizliği bozdu. Ne münasebet? Doktor Warwick ona döndü. Bobby Hester yine görecek dedi. Gelişmesi tamamlandığı zaman görecek. O sırada hepimizin sadece bir tek gözü olacak. Warwick bir an onun gözlerine baktı, sonra başını önüne eğdi. Evet, herhalde. Ama yine de yazık. Anderson bu sözü öfkelenmeden kabul etti. Doğru, Hester için kötü bir şey bu. Tommy için daha da kötü. Aileleri çok üzülecek. ''Gidip onları görmem gerekiyor. Bir iki kişi benimle gelirse daha rahatlarım.'' diğerlerine baktı. Hepsi bakışlarını ondan kaçırdılar. Düşünceleri düzgün birer mırıltı haline aldı. Anderson pekala diyerek başını salladı. ''Bu işi başarabilirim sanırım.'' Adley McKean alçak gönüllülükle ''İstersen ben seninle gelirim Bobby.'' dedi. ''Sana arkadaşlık ederim.'' Bobby ona yorgun yorgun ama yine de tatlı tatlı gülümsedi, usulca omzunu sıktı. ''Teşekkür ederim Ed, sana ikinci kez teşekkür ederim.'' Anderson'la Adley dışarı çıktılar, diğerleri onların arkasından bakıyorlardı. Bobby'nin kamyonetinin homurtusunu duydukları zaman tekrar Hester Brooklyn'a doğru döndüler. Kızı iki radyo pikap ve doktorun yeni videosundan alınan parçalarla yapılmış bir makineye bağlamışlardı. Tabii bu alette çok sayıda pil ve akü de vardı. 35. ayrımın sonu. Sayfa 293.